Ayrım 10, sayfa 68. 3. Çatalca'nın yolları taşlı ve çamurludur. Bütün endişeler ve korkular 1924'ün 3 Mart'ında hakikat oldu. Hilafet, Büyük Millet Meclisi'nin o gün çıkarttığı 431 sayılı kanunla ilga edildi. Aynı kanunla padişah mallarına el konuyor ve hanedan mensupları Türkiye'de yaşamaktan ebediyen mahrum bırakılıyorlardı. Hanedandaki yerlerini ve önem sıralarına göre memleketi en geç 10 gün içerisinde terk edeceklerdi. Mecliste, hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının sürgüne gönderilmesi kanununun tartışmaları 7 saatten fazla devam etti ve görüşmeler sırasında 23 yaşındaki bir delikanlı milletvekillerinden daha fazla yoruldu. Delikanlı meclisin zabıt katibiydi. Başkanlık kürsüsünün hemen altındaki katip masasında konuşmacıların ateşli nutuklarını ve birbirinden süratle akan sözleri kağıda geçirmekten, tek bir kelimeyi bile atlamadan tarihe mal etmeye çalışmaktan bitkin düşmüş, başındaki fesin yarısına kadar ter basmıştı. Görüşmeler tamamlanıp kanunun kabul edilmesinden sonra milletvekilleri hayırlı olsun temennileriyle salonu terk ederlerken, delikanlının sağ eli saatler boyu hiç durmamacasına yazmaktan artık tutmaz olmuştu. O el sanki onun değildi. Salon boşaldı ve delikanlı yazdığı zabıtları sıraya koydu. Meclis reisinin makamına bıraktıktan sonra çıktı ve evinin yolunu tuttu. Zabıt katipliği yapmasına rağmen meclisin kadrolu görevlilerinden değildi. Tüccardı, bir dükkanı vardı. Arada bir meclisten çağırıyorlar, gidip görüşmeleri kaydediyordu. O zamanlar Ankara'nın sıkıntılı günleriydi ve kuruluş sancıları içerisindeki genç devlet için okur yazar memur bulabilmek bile büyük bir meseleydi. Meclis görüşmelerinin kayda geçilmesi için ister asker veya muhasebeci, ister de öğretmen yahut tüccar olsun, okuma yazma bilen kimi bulurlarsa çağırıp zabıt katipliği yaptırıyorlardı. Derken aradan seneler geçti. Mecliste zabıt katipliği eden delikanlı ile genç devlet, yukarılara uzanan basamaklarda beraberce yürüdüler. Cumhuriyet yerleşti, güçlü bir rejim halini aldı. Zabıt katibi de o devletin önde gelen iş adamlarından biri ve modern Türk sanayinin kurucusu oldu. Ama hilafetin kaldırılması gibi Türk ve İslam tarihinin en önemli olaylarından birini, gençlik senelerinde o iş adamının kayda geçirmiş olduğu hususu hep meçhul kaldı. O zaman 23 yaşında olan zabıt katibinin ismi Ahmet Vehbi Efendi'ydi. Sonraki senelerde Vehbi Koç oldu. Vehbi Bey'in hilafetin kaldırıldığı oturumda zabıt katipliği yaptığını çok önceleri işitmiştim ama doğrulatma imkanı bulamamıştım. Öğrenmek istediğim bir başka husus daha vardı. Başvekil İsmet Paşa'nın kanunun bütün maddelerine kabul oyu verdiği ama Mustafa Kemal Paşa'nın bazı maddelere, mesela hanedan kadınlarının da Türkiye'den çıkartılmasına karşı çıktığı söyleniyordu ama meselenin doğrusu bilinmiyordu. Ayrıntıları Vehbi Koç'tan 1996 Şubat'ında vefat etmesinden 2 ay önce kızlarından rahmetli Sevgi Gönül'ün vasıtasıyla öğrendim. Sorularıma verdiği yazılı cevapta gizli celsede katiplik yaptığını doğruluyor, Atatürk ile İnönü'nün birlikte oy kullandıklarını ve hilafetin kaldırılması ile hanedanın sürgüne gönderilmesi konularında farklı düşünmediklerini söylüyordu. Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü yaptığı gizli celsenin seneler sonra yayınlanan gizli zabıtları, bugünlere o sırada 23 yaşında bir delikanlı olan Vehbi Koç'un tuttuğu zabıtlar sayesinde geldi. Burada bir siyah beyaz fotokopi var. Ömer Faruk Efendi'nin sürgün pasaportunun ilk ve son sayfaları. Ankara, kanunun kabul edilmesinden sonra İstanbul'a Halife Abdülmecid Efendi'nin derhal sınır dışı edilmesi talimatını verdi. İstanbul Valisi Haydar ve Polis Müdürü Saadettin Beyler, halifeye kararı tebliğ için Dolmabahçe Sarayı'na gittiler. Asker ve polis sarayın etrafını sarmış, telefonlar kesilmiş, saraydakilerin dışarısı ile bağlantı kurmalarına imkan bırakılmamıştı. Abdülmecid Efendi o sırada kütüphanesinde eniştesi Damat Şerif Paşa ile beraberdi. Dipnot 27, Sultan Abdülaziz'in kızlarından Emine Sultan'ın eşi olan damat Mehmet Şerif Paşa, 1874'te İstanbul'da doğdu. Mülkiyeyi bitirdi, Şurayı Devlet Azallığı, Reisliği, İstanbul Valiliği, Marif, Nafa ve Dahiliye Nazırlıkları yaptı. Zamanın önde gelen malumatlı kişilerindendi ve İbni Batuta'nın seyahatnamesiyle Machiavelli'nin Il Principe'sini Türkçe'ye tercüme etmişti. 1909'da tahtından indirilmesinden sonra Selanik'e sürgüne gönderilen Sultan Abdülhamid'i, Balkan Savaşı'nın patlaması ve Selanik'in elimizden çıkması ihtimalinin artması üzerine 1912 Kasım'ında İstanbul'a dönmeye hükümdarın damatlarından Arif Hikmet Paşa ile beraber o ikna etti. Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Abdülhamid'in Selanik'ten dönüşü için tahsis ettiği İstanbul'daki Alman elçiliğinin mahiyet gemisi Lorelei'da sabık hükümdarla beraber İstanbul'a gelenler arasındaydı. Hanedan mensubu olan hanımı Emine Sultan, sürgün kanunundan 4 sene önce 1920'de vefat ettiği için Türkiye'yi terk etme mecburiyeti bulunmamasına rağmen Şerif Paşa da memleketten ayrıldı, damadı olduğu hanedanla beraber sürgünde yaşamayı tercih etti ve İstanbul'a yaşlılığında dönerek son senelerini Kızıltoprak'taki köşkünde geçirdi. Çavdaroğlu soyadını alan Mehmet Şerif Paşa 1958'de vefat etti. Kitaba dönüş. Kararın tebliğ edilmesinden sonra ilk tepkisi, ben vatan haini değilim, buradan ölsem de gitmem. Ceddim Fatih'in zapt ettiği bu topraklardan beni zorla nasıl çıkartabilirler oldu. Ve orada bulunan Şerif Paşa'ya dönerek, Paşa bir şeyler yapmak lazım dedi, sen de bir şeyler yap. Ama Şerif Paşa'dan hiç beklemediği bir cevap aldı. Vapurum kalkıyor efendimiz. Paşa olup bitenleri sanki hiç görmemiş, Abdülmecit Efendi'nin söylediklerini duymamış gibi yerden bir temenni etti ve salondan çıkıp saraydan ayrıldı gitti. İşin daha da tuhaf tarafı, Abdülmecit Efendi'nin kendisini bu en zor anında yalnız bırakıp giden eniştesini sürgün senelerinde en yakın dostu olarak kabul etmesi, bitip tükenmeyen Osmanlı mal varlığı mücadelesine onunla beraber girmesi, hatta paşayı aile meselelerini halletmek için kurduğu hanedan encümenine bile almasıydı. Şehzade Ömer Faruk Efendi, sürgün kararının tebliği sırasında babası Halife Abdülmecit Efendi'nin yanındaydı ve Şerif Paşa'nın ''Vapurum kalkıyor efendimiz'' dediğini işitmiş ve temenna ederek sarayı terk ettiğini de bizzat görmüştü. Enişte paşanın bu hareketini hiç unutmayacak ve sürgün senelerinde Şerif Paşa'dan hep uzak durmaya çalışacaktı. Vakit ilerliyor, halife sarayı terk etmemekte ısrar ediyordu. Abdülmecit Efendi, emrin mutlaka uygulanacağını ve meclisin kararını kabul etmekten başka çaresi olmadığını, Vali Haydar Bey ile polis müdürü Saadettin Bey'in, milli iradeye itaat etmediği takdirde saraydan gerekirse zorla çıkartılacağını söylemelerinden sonra fark etti. Yolculuk hazırlıkları 1,5 saat sürdü ve Halife Abdülmecit Efendi ile beraber 3 kadını, Şeyh Suvar, Hayrünisa ve Mehisti hanımlar, oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi ve 10 yaşındaki kızı Dürrü Şehvar Sultan, saraydan otomobillerle Çatalca'ya götürüldüler, Avrupa'ya giden Semplon Ekspresi'ne bindirildiler. Halife ile maiyetine trende birkaç yataklı vagon tahsis edilmişti. Abdülmecit Efendi, sarayın önünde bekleyen otomobile binmeden önce İstanbul Valisi Haydar Bey'e, ''Madem ki milletin ve memleketin selameti için çalışıyorsunuz, Allah muvaffak etsin.'' Polis müdürü Saadettin Bey'e de, ''Ben yine bu millete dua edeceğim. Ölsem dahi yine mezarımda kemiklerim bu milletin refah ve saadetine devam edecektir.'' dedi. Sonra sarayı çeviren askerlerle polisler son defa selama durdular ve Çatalca'ya doğru yola çıkıldı. Semplon Ekspresi aslında Çatalca'dan değil Sirkeci'den kalkıyordu ve halifenin Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkartıldığı 3 Mart gecesinden bir gün sonra ertesi akşam hareket edecekti. Abdülmecid Efendi ile beraberindekilerin Çatalca'ya götürülüp orada bekletilmelerinin sebebi, Ankara'nın halifenin memleketten derhal ve sessiz sedasız çıkmasını istemesi ve hilafetin kaldırılması kararının öğrenilmesinden sonra bir şeyler olma ihtimaline karşı bir tedbir almasıydı. 3 Şubat 1924 gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda Halife Abdülmecid Efendi ile İstanbul Valisi Haydar Bey'in tartıştıkları kütüphanenin hemen ilerisindeki odada iki kız çocuğu her şeyden habersiz oyuncaklarıyla oynuyorlardı. Halifenin 10 yaşındaki kızı Dürrü Şehvar Sultan ile henüz 3 yaşında olan torunu Nesli Şah. Dürrü Şehvar, Nesli Şah'ın halasıydı ama ondan sadece 7 yaş büyüktü. Salona tanımadıkları birilerinin girip çıkmasından önce tedirgin oldular. Sesler yükselip tartışma şiddetlenince ürktüler ve himaye aracısına dadılarına koştular. Aradan birkaç saat geçti. Halife Abdülmecit Efendi çocukların yanına geldi ve Dürrü Şehvar'a ''Haydi güzel kızım, gidiyoruz.'' dedi. ''Yeğenine veda et. Çok yakında zaten yeniden bir arada olacaksınız.'' Dürrü Şehvar, babasının gözlerinin hafif kızarmış olduğunu fark etti ama neler olduğunu pek anlayamadı. Kendisine söyleneni yaptı Neslişah'ı öptü ve dadısının elinden tutup odadan çıktı. Neslişah ise zaten hiçbir şeyin farkında değildi. Önce halifenin, ondan sonra da babası Ömer Faruk Efendi'nin odaya gelip kendisinin için sıkı sıkı sarılıp öptüklerini, gözleri yaşarmış olan annesi Sabiha Sultan'ın onların ardından gelip "Yavrum artık evimize gidiyoruz" demesinin sebebini, annesi, kız kardeşi Hanzade, dadısı ve mahiyetten birkaç kişiyle beraber Dolmabahçe Sarayı'nı gece yarısından sonra terk ederek ta Rumeli Hisarı'ndaki yalıya neden döndüklerini ve babasının o gece niçin yanlarında olmadığını bir türlü anlayamadı. Halife ile ailesinin Türkiye'den çıkartılmalarından sonra Dolmabahçe Sarayı boşaltılmış, sarayda geçici olarak kalan ve memleketi sonraki günlerde terk edecek olan aile mensupları kendi evlerine gönderilmiş, Dolmabahçe'de ta Sultan Abdülaziz zamanından o güne kadar yaşayan 50 kadar yaşlı kadın da Darül Acezi'ye yerleştirilmiş ve saray mühürlenmişti. Halifenin mabeyincisi Hüseyin Nakip, Katibi Salih Keramet ve Doktoru Selahattin Beyler de sürgüne onunla beraber gitmişlerdi. Salih Keramet Bey sürgünden tam 40 sene sonra, 1964'te, Abdülmecit Efendi'nin sürgünü ve cenaze macerası hakkında günlük şeklinde belgesel bir kitap yazacak ve halifenin Türkiye'den bir Yahudi istasyon memuru tarafından uğurlandığını anlatacaktı. 4 Mart 1924. Yol hazırlıkları ancak sabaha karşı tamamlanabildi. Halife Hazretleri ile oğlu Şehzade Ömer Faruk, kızı Dürrü Şehvar Sultan ve kadın efendiler verilen haber üzerine alt kata indiler. Binek taşında bekleyen ve elini öpen eşime, "Efendimiz, sizi de birlikte götüremediğimize esef ederim kızım. İleride imkan olursa ayrıca çağırtırım," dedi. Kendisini son defa selamlayan yaverini kucakladı. Arabasına binmeden önce de ellerini açarak milletimizin ve memleketimizin selametine dua etti. Efendimizin mahiyetinde mabeyincisi Hüseyin Nakip Turhan Bey ile hususi tabibi Doktor Selahattin Bey de bulunuyordu. Aile otomobillerinin önünden ve ardından giden arabalar uzun bir kafile teşkil ediyordu. Edirne kapısına vardığımız sıralarda gün ağarmaya başlamıştı. Çekmecelerden sonraki yolculuk epey zahmetli oldu. Bozuk şosede arabaların çamurlara saplanmaması için jandarmalar yol kenarlarından büyükçe taşlar topluyor, tekerlek geçitlerine düşüyorlardı. Arada 2-3 kere de mola vererek nihayet öğleden sonra Çatalca Demiryolu istasyonuna varabildik. Rumeli Demiryolları Şirketi'nin oradaki amiri meğer bir Musevi yurttaşımızmış. Efendimizin ve aile azasının dinlenmelerine elverişli başka bir yer bulunmadığı için üst kattaki dairesini böyle habersiz gelen yüksek misafirlerin istirahatine tahsis etti. Çoluk çocuğuyla da izaz ve ikramlarına koyuldu. İçten gelen bu saygı ve sevgi yardımlarını Efendimiz tarafından takdirle teşekkür ettiğimiz zamanda Osmanlı hanedanı Türkiye Musevilerinin veli nimetidir. Atalarımız İspanya'dan sürüldükleri, kendilerini koruyacak bir ülke aradıkları zaman onları yok olmaktan kurtardılar. Devletlerinin gölgesinde tekrar can, ırz ve mal emniyetini, din ve dil hürriyetine kavuşturdular. Onlara bu kara günlerinde elimizden gelebildiği kadar hizmet etmek bizim vicdan borcumuzdur, dedi ve gözlerimizi yaşarttı. Kafilenin bineceği Semplon Ekspresi ancak gece yarısına doğru Çatalca'ya geldi. Yataklı vagonun kapısında Efendimiz'e Vali Bey büyükçe bir zarf takdim etti ve iyi yolculuk diledi. Öbür vagonlardaki yolcular koridor pencerelerinden başlarını çıkarmış, meraklı bize bakıyorlardı. 5 Mart 1924. Lokanta vagonunda kahvaltıya çağırmak için kapımızı vurup bizleri uyandıran garsondan trenimizin Bulgaristan'a geçmiş olduğunu öğrendik. Hazırlandık ve Efendimizin bizleri çağırtmasını bekledik. Sabah muayenesi için ilkin Doktor Selahattin huzura çağrıldı. Efendilerimizin geceyi rahat geçirdiklerini dönüşünde öğrendik ve sevindik. Hatır sorma sırası bize gelmişti. Efendimiz'i çok şükür iyi gördük. Vali Bey'in kendisine takdim ettiği zarfı açmamızı istedi. İçinden pasaportlarımızla daha küçük bir zarfa konmuş İngiliz banknotları çıktı. Bütün pasaportlar sadece çıkış için verilmişti ve İsviçre konsolosluğunca vizelenmişti. Bu demekti ki yurt dışına aceleyle toptan sürülmüştük. Zarftan çıkan 2000 sterlin kadar seyahat parası da kafilenin ancak birkaç haftalık masrafını karşılayabilirdi. Trenden İsviçre'nin neresinde ineceğimizi de daha bilmiyorduk. Semplon Ekspresi bu memleketin cenubundan geçtiği, bu bölge halkı da çoğunlukla Fransızca konuştuğu için Prens Faruk, Terite'deki Büyük Alp Oteli'ne yoldan telgraf çekip yer ayırtmamızı tavsiye etti. Dipnot 28 Salih Keramet Nigar, Halife 2. Abdülmecit yurdundan nasıl sürüldü, sonra nerelerde yaşadı, ne zaman nerede öldü ve ne zaman nerede gömüldü? İnkılap ve Akakit Abevleri, İstanbul 1964, sayfa 8-10.